Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Deniz Murat Yılmaz. Programımızda Türkiye siyasi tarihini tek partili yıllardan çok partili hayata dönüşü 1945 sonrası 1945-50 arasındaki çok partili hayatın kuruluşu, bu dönemde yaşanan gerginlikler, gerilimler ve nihayet yapılan değişikliklerle 14 Mayıs 1950'de serbest bir seçim sonucunda barışçı bir şekilde seçilen Demokrat Parti'nin barışçı bir şekilde iktidara gelmesiyle Türkiye'nin bir başarısı olarak kaydedilmesi gereken çok partili hayata dönüş ve demokrasinin inşası bakımından önemli tarihi dönemleri konuştuk. Nihayet 1950'li yıllardaki Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını ve maalesef 27 Mayıs 1960 darbesiyle kesilen darbe vesayet döneminin kapısının açıldığı dönemi konuşmaya devam ediyoruz. 60, 61 ve nihayet 62'yi konuşmuştuk. Bu dönemde gerçekleşen problemleri, siyasi hadiseleri, gerginlikleri, Demokrat Partililere reva görülenleri, darbe dönemini takiben yeniden siyasi hayata dönüş gerginliklerini, ama bütün bunlar olurken de ordu içerisindeki cuntalaşmanın hem orduya hem devlete, hukuka hem de siyasi düzene ne kadar zarar verdiğini konuşmuştuk. Bugün de bu minval üzere devam edeceğiz. Biraz da meselenin dış boyutlarına ve özellikle bundan sonraki Türk siyasi hayatında önemli bir kuruma, vesayet kurumuna dönüşecek olan Milli Güvenlik Kurulu'nun tesisine bakacağız. Çünkü 27 Mayıs darbesinden sonra gelen anayasa bir vesayet anayasası olarak çoğunluğun yönetme hakkına ortak olan, onu denetleyen bir takım bürokratik müesseseler ve onların etrafındaki bürokratik zümrelerin korunduğu bir anayasa mühendisliği sergilemişti. Şimdi 1962 yılının hemen başında eski Demokrat Partili tevfikilerinin cenazesi var. Burada Adalet Partisi Genel Başkanı da cenazeye katılıyor. Ve Demokrat Partililerin cenazede affını istiyor insanlar, cenazeye katılanlar. Polisle çatışmaya giriyorlar. Yani bu af meselesi de o günlerin yargılamalar ve işte haksız mahkumiyetleri takiben ana gündemini teşkil edecek. Geçtiğimiz hafta Talat Aydemir üzerinden bu af meselesini konuşmuştuk. Önümüzdeki programlarda bu meseleye tekrar döneceğiz. Şimdi 1962'nin önemli hadiselerinden biri ve bizim açımızdan bu soğuk savaşın kazandığı yeni niteliği göstermesi bakımından önemli kilometre taşlarından birisi Küba krizi. Küba krizi aslında hani Küba neticede Türkiye'ye çok uzak, Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın, ama Küba krizi o soğuk savaş döneminde iki bloğa ayrılmış dünyada bakın Türkiye'yi nasıl etkileyecek. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin 24 Ekim'den başlayarak Küba'yı denizden ablukaya alma kararını kayıtsız şartsız desteklediğini açıklıyor bu dönemde. Ve alınan ekonomik abluka kararını ilk uygulayan devlet oluyor. 1959 Küba devrimi sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba ile ilişkileri bozulmaya başlamıştı. Bu 60'ta Sovyetler Birliği Kruşçev'in Küba'ya konvansiyonel silahlar satacağını bildirmesi üzerine ABD Başkanı John Kennedy Küba'ya silahlı müdahale kararı aldı. Nisan 1961'de düzenlenen ve domuzlar körfezi çıkarması olarak bilinen bu girişim Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısızlığıyla sonuçlandı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Kübalı muhaliflerin bir silahlı müdahale çabasıydı, ancak başarısızlıkla sonuçlandı. Bu olay Küba-Sovyetler Birliği ilişkilerinin gelişmesine, ABD-Sovyetler Birliği ilişkilerinin ise gerginleşmesine yol açtı. Aslında bunun da altını çizmek lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Küba meselesindeki sert ve takıntılı tavrı aslında belki de Küba'daki iktidarı ele geçiren grubu onların hesap etmeyeceği ve kendilerinin de istemeyeceği, yani Küba'daki devrimi gerçekleştirenlerin de istemeyeceği kadar onları Sovyetler Birliği'ne yakınlaştırdı, itti. Bu bakımdan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu politikasının isabetliliği tartışma konusudur. Evet, 1962'nin Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri istihbarat birimleri Küba'nın orta menzilli Sovyet füzeleri satın aldığını ve Eylül ayında U-2 uçakları ile füze rampalarının Küba'ya yerleştirildiğini saptadı. Kennedy'nin gizli tuttuğu bu istihbarat doğrultusunda konuyla ilgilenmek üzere 15 kişiden kurulu bir komite oluşturuldu. Komite çalışmaları çerçevesinde ABD öncelikle Küba'daki Sovyet füze rampalarının sökülmesini istedi. Küba'nın öneriyi geri çevirmesi üzerine ABD 24 Ekim 1962'den başlayarak bu ülkeyi denizden abukaya aldı. Türkiye işte bu kararı destekleyen ve ekonomik olarak uygulamaya başlayan ülkelerden birisiydi. ABD ablukasının uygulandığı tarihte Sovyet gemilerinin Küba limanlarına doğru seyretmekte olması doğrudan bir çatışma olasılığını doğuruyordu. Bütün dünyada bir nükleer savaş korkusu ortaya çıktı. Sovyet gemilerinin büyük bölümünün rota değiştirmesi, geri kalanlarının hız kesmesinin ardından Birleşmiş Milletler'in aracı rolü üstlenmesi ve taraflar arası pazarlıkların başlamasıyla 28 Ekim'de bu gerginlik ortadan kalktı. Taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda Sovyetler Birliği, Birleşmiş Milletler denetiminde füzelerini geri çekmeyi ve Küba'ya gelecekte de saldırı silahları satmama prensibini kabul etti. Buna karşılık Sovyetler Birliği, ABD'nin Küba'yı istila etmeyeceği konusunda garanti vermesini ve kendi güvenliği açısından, İşte burada Türkiye yeniden gündeme geliyor. Türkiye'de konuşlandırılmış füzelerin kaldırılmasını istedi. Pazarlıklar Türkiye ve Küba'ya bildirilmeden yürütüldü. Yani Küba'ya Sovyetler Birliği füze yerleştirmeye çalışıyor Küba ile anlaşarak. Çünkü biraz önce konuşmuştuk. Küba'ya yönelik rejim değiştirme çalışmaları içerisinde olan Amerika Birleşik Devletleri karşısında Küba devrimini gerçekleştirenler Sovyetler Birliği'nden böyle bir destek istiyorlar. Bu arada Türkiye'de zaten füzeler var ama enteresan olan nokta şu, iki süper güç müttefiki olarak görünen iki ülkeye sormadan, danışmadan pazarlık yürütüyorlar. Sistemleri 1961'de kurulan Türkiye'deki Jüpiter ve Thor füzelerinin sökülmesinin ve füze rampaları ile üstlerinin tasfiye edilmesinin Türkiye'ye danışılmadan pazarlık konusu edilmesi tabiatıyla sonuçta bir güvensizlik ortamı yarattı. Bu güvensizlikte pazarlıklar sırasında Türkiye'yi tehdit eden Sovyet füzelerinin gündeme getirilmemesi de etkili oldu. Yani Türkiye'yi tehdit eden Sovyet füzeleriyle ilgili herhangi bir pazarlık yapılmadı. Çünkü öncelik Küba üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliğiydi. Amerika Birleşik Devletleri açısından. Bu olay NATO ittifakı içerisinde Türkiye'nin iradesi dışında gelişmeler olabileceğini ve ABD'nin Türkiye'yi ilgilendiren konularda dahi Türkiye'ye danışmaksızın Sovyetler Birliği ile uzlaşmaya varabileceğini gösterdi. Ayrıca bu olayların NATO'nun topyekin karşılık stratejisinden esnek karşılık stratejisine geçtiği döneme denk gelmesi, Türkiye'de ABD'nin artık öncelikle Avrupa'yı korumaya yönelik politikasından vazgeçtiği endişesini doğurdu. Yani doğru ya, esnek karşılığa geçtiğiniz andan itibaren bir seçenek ortaya çıkıyor. Halbuki daha önce esnek seçenekten önce topyekün karşılıkta Türkiye'de dahil olmak üzere NATO müttefiklerine yönelik bir saldırı böyle bir karşılıkla caydırılabiliyordu. Şimdi esnek mukabele teorisi ister istemez Avrupa'yı da Türkiye'yi de bir güvensizliğe soktu. Bununla birlikte Türkiye'de gelişen güvensizlik Türk-Amerikan ilişkilerine beklendiği ölçüde yansımadı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den sökülen füzelerin modellerinin eski olduğunu ve işlevlerini yitirdiklerini ileri sürdü. Ardından 24 Ocak 1963'te Kennedy Türkiye'den geri çekilen 15 Jüpiter füzesi ve İtalya'dan kaldırılan 30 füze yerine Akdeniz'e Polaris füzeleriyle donatılmış denizaltılar gönderileceğini duyurdu. Bu Türkiye'yi bir ölçüde teskin etmek için. Küba krizi Türkiye üzerinde yarattığı etkilerden çok dünya politikalarındaki etkiler açısından önemliydi. Krizin en önemli sonuçlarından birisi Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir nükleer savaş çıkmasını önleyecek tedbirlerin alınması konusunda teşebbüslerin başlamasıydı. 1963'te taraflar arasında kırmızı telefon hattı anlaşması olarak bilinen doğrudan haberleşme hattı anlaşması imzalandı. Bu dediğimiz gibi dünya ile ilgili önemli bir krizdi ama elbette Türkiye açısından bu krizin Amerika Birleşik Devletleri'ne ve dolayısıyla burada NATO'ya yönelik bir güvensizlik ortamı doğurduğunun altını çizmek lazım. Çünkü Türkiye NATO'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifak ilişkisine Sovyet tehdidi dolayısıyla girmişti. Eğer Sovyet tehdidi karşısında korumasız kalacaksa veya müttefiklikle bağdaşmayacak bir şekilde Türkiye'ye danışılmadan Türkiye üzerinde pazarlık yürütülecekse bunun ittifakın ruhu, anlamı, misyonu bakımından Türkiye açısından fevkalade problemli olacağı açıktır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson bir gezi çerçevesinde Türkiye'ye geldi. Orta Doğu ülkelerine yönelik bir geziydi. 4 günlük bir resmi gezi gerçekleşti. Bu gezi sırasında cuntacıların baskısıyla Cumhurbaşkanı seçilen Gürsel ve cuntacıların baskısıyla Başbakan olarak atanan İnönü ile görüşen Johnson 27 Ağustos'ta ABD ile Türkiye arasında Barış Gönülleri adıyla bir anlaşma imzaladı. Bu da mesela enteresan, daha sonraki yıllarda çok tartışma konusu olacak bir anlaşma. Barış Gönülleri diye bir grup gelip Türkiye'de bulunuyor, geziyor falan ama bunların neler yaptığı, istihbarat çalışması için kullanılıp kullanılmadığı hala tartışmalı bir konu. Dolayısıyla bu ittifak için daha sonraki yıllarda daha da tartışma konusu olabilecek problemli bir yıl olarak 62 yılını söylememiz lazım. Tabii 27 Mayıs darbesinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin darbecilerle ve darbecilerin kurduğu yeni sistemle gayet yakın olması da ayrıca kayda değerdir. Bunun da altını çizmek lazım. Darbeciler de zaten gelir gelmez NATO'ya bağlılıklarını bildirmişlerdi. İlk bildirilerinde NATO'ya, CENTO'ya bağlıyız demişlerdi 27 Mayısçılar. Bu yıl girişte ifade etmiştik. 27 Mayıs darbesinden sonra 61 anayasasıyla kurulan vesayet sisteminin önemli kurumlarından ve giderek de önem kazanacak. Yani daha sonraki yıllarda artan düzeyde önem kazanacak olan bir kurumun ortaya çıktığını görüyoruz. Milli Güvenlik Kurulu. Milli Güvenlik Kurulu bu sadece anayasa sistemimize girmiyor. Zaman içerisinde giderek artan etkisiyle beraber siyasi hayatımıza müdahale edecek bir vesayet kurumuna dönüşüyor. İsterseniz 11 Aralık'ta yürürlüğe giren ve 19 Aralık'ta çalışmaya başlayan 62 yılının Milli Güvenlik Kurulu'nun ne olduğuna ilişkin 61 Anayasası'na bir bakalım. Anayasada şöyle deniyor, 61 Anayasası'nda, milli güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcılık etmek üzere gerekli temel görüşleri Bakanlar Kurulu'na bildirmek olarak tanımlandı görevi. Anayasanın 111. maddesine göre Milli Güvenlik Kurulu ilgili kanunun gösterdiği bakanlar ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet temsilcilerinden oluşacaktı. Kurul Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanacak, onun yokluğunda başkanlık görevi Başbakan tarafından üstlenilecekti. Anayasada öngörülen Milli Güvenlik Kurulu kanun tasarısı mecliste görüşülürken dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turan Feyzioğlu Milli Güvenlik Kurulu'nun görev alanını şu şekilde tanımlıyor. Bugün milli güvenlik politikası dendiği zaman yalnız bizde değil bütün memleketlerde askeri politikadan, dış politikadan ibaret meseleler gelmeyecek. Sağlık, ticaret politikası ile ilgili meseleler, sanayi, ziraat, ulaştırma, bayındırlık politikası ile ilgili meseleler bu kurulda görüşülecektir. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir çerçeve çiziliyor. Geniş çerçeve dediğimiz gibi zaman içerisinde Milli Güvenlik Kurulu'nun siyasete müdahale, siyasetin üzerinde bir vesayet kurmasının da zeminini teşkil edecek. Turan Feyzioğlu'nun bu açıklaması Milli Güvenlik Kurulu'nun görevlerinin daha ilk kuruluşundan başlayarak geniş bir alana yayıldığını, yayılacağını gösteriyordu. Milli Güvenlik Kurulu ilgili kanun çıkarıldıktan sonra çalışmalarına 19 Aralık 1962'de başladı. Kanuna göre kurulda siviller ağırlıklı bir yer tutuyordu ve kurul Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet temsilcileri, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Ulaştırma ve Çalışma Bakanları ile gündemde ilgili olarak Başbakan'ın davet edeceği diğer bakanlardan oluşuyordu. Daha sonra 10 yıl sonra yaklaşık 12 Mart darbesi veya 12 Mart muhtırasıyla beraber 20 Eylül 1971'de anayasanın 111. maddesi yani bu Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili maddesi değiştirilerek kuvvet temsilcileri yerine kuvvet komutanları kurul üyesi yapıldı. Kurulun görevi de gerekli temel görüşleri bakanlar kuruluna bildirmek yerine tavsiye etmek şeklinde değiştirildi. Bu değişiklikle kurul siyasal sistem içinde daha etkin bir rol oynamaya başladı. Yine Milli Güvenlik Kurulu sivillerin ağırlığını en azından görüntüde muhafaza ediyordu. Kuruluşundan başlayarak 1980'e kadar birçok temel konuda Bakanlar Kurulu'na görüş ve tavsiyelerde bulundu Milli Güvenlik Kurulu. Giderek etkisi arttı. 12 Eylül 1980 askeri darbesi döneminden sonra siyasal sistemin 82 Anayasası ile beraber en önemli kurumlarından birisine dönüştü. Milli Güvenlik Konseyi'ne sunulan anayasa tasarısında Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınacak kararlar Bakanlar Kurulu için uyulması gereken tavsiyeler niteliğindedir deniliyordu. Yani daha güçlü tahkim edilmiş bir nitelik kazanmıştı. Ama tasarıdaki bu hüküm değiştirilerek 82 Anayasası'nın nihai metninde kurulun görevi şöyle tanımlandı. Milli Güvenlik Kurulu devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüşlerini Bakanlar Kurulu'na bildirir. Kurulun devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulu tarafından öncelikle dikkate alınır. Öncelikle dikkate alınır. Artık bu ifade ile yeni anayasaya Milli Güvenlik Kurulu yerleştirilmişti. 82 Anayasası kurul üyelerini de yeniden belirledi. Buna göre Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'ndan oluşuyordu. Bu yeni yapılanmayla birlikte Milli Güvenlik Kurulu askerlerin ağırlıklı olduğu bir kurum haline gelmişti. Dolayısıyla bu 27 Mayıs Anayasasıyla başlayan bu süreç dediğimiz gibi Milli Güvenlik Kurulu'nun giderek güçlenmesine yol açacaktı. Zaten 27 Mayıs darbesinin de 61 Anayasası'nın da temel perspektifi çoğunluğun yönetme hakkına karşı hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olması ilkesinden taviz vererek anayasanın öngördüğü yetkili kurullar eliyle bu egemenliği kullanılacağı anlayışına dayanıyordu. Bu da vesayete kapı aralamak anlamına geliyordu. Nitekim bundan sonraki dönem vesayet dönemi olarak adlandırılabilir. Evet, bu konular etrafında değerlendirmeye devam edeceğiz. Programımızı burada tamamlarken dünden yarına Türkiye Program Ekibi adına hepinize iyi günler diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.